Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde yeni medya antropolojisi konuşacağız. Yeni medya bildiğimiz bir kavram ama antropolojiyle yan yana geldiği zaman nasıl bir şey çıkıyor karşımıza? Bunu bize Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden Nazlı Özkan Ünal anlatacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi yeni medya diyoruz ama bir sosyal medya da diyoruz. Bir de her dönemin yeni medyası ayrı. Yani 1950'lerin yeni medyası var, 1930'ların yeni medyası var. Sizin de bu alanda çalıştığınızı duyduk sizden az önce. Önce bir alanı belirleyelim mi? Yani neye yeni medya diyoruz? Bugün yeni medya dediğimiz şeyin tarihini nereden başlatıyoruz? Yeni medya ile sosyal medyayı nasıl ayırıyoruz?
Çok güzel bir soru. Yeni medya dediğimiz şey aslında işte bu eski medya araçlarıyla bugünün yeni medyasından bahsediyorum. 2000'lerdeki yeni medyadan bahsediyorum. Eski medya araçlarına göre temelde iki özellikle ayrılabilir bu. Tabii başka türlü bunları çoğaltmak mümkün ama iki özellik önemli. İşte bir tanesi üretim ve tüketimin artık aynı mecrada gerçekleşiyor olması. İşte eskiden televizyonun izleyicisiydiniz. Bir takım tabii ki çıkarımlar yapıyordunuz. Yine aktif olarak tükettiğiniz bir şey olabiliyordu ama aynı mecrayı kullanarak siz bir içerik üretemiyordunuz. İşte stüdyoya gitmeniz lazım. Evinizin rahatlığında bunu yapamıyordunuz. Şimdi yeni medya ile birlikte bu platformlar birleşti. Artık hem içerik tüketicisi hem içerik üreticisi konumuna geçti insanlar. Burada bir aktifleşme var. Yani 2000'lerin yeni medyasını böyle ayırabiliriz bu açıdan. Bir de şu var. İşte eskiden üretilen bir medya ürününü tek bir araçla tüketebiliyorduk. Kaseti kaset çalara koymamız gerekiyordu. Televizyon izlemek için kumandada işte televizyonu açmamız gerekiyordu. Şimdi artık bir videoyu biz hem internette, internet üzerinden hem bilgisayarımızda izleyebiliyoruz, hem telefonumuzda. İşte dijitalse televizyonumuz, bunu televizyonumuza da aktarabiliyoruz. Böylece medyalar daha geçişken oldu. Yani bu dijitalleşmenin getirdiği işte sayısal ulaşması medya ürünlerinin sayısal içerik üzerinden aslında çeşitli araçlar içinde kullanılabilmesi yeni medyayı yani günümüzün 2000'lerin yeni medyasını diğer işte televizyon ya da gazete gibi araçlardan ayıran özellikler düşündüğümüzde.
Antropolojiyi bu alana soktuğunuz zaman da insanların bu medya düzlemindeki hareketlerini, davranışlarını incelemek geliyor aklımıza. Hem tüketici olarak hem de üretici olarak. Hem içerik üreten boyutuyla hem de tüketen boyutuyla, doğru mu?
Aynen.
Peki hangi araçları kullanıyorsunuz bunu yaparken ve özellikle dikkat ettiğiniz, incelediğiniz şey nedir?
Hangi araçları kullanıyoruz? Aslında antropolojinin çok temel bir metodolojisi var. Katılımcı gözlem dediğimiz, işte etnografiler yazıyoruz çok detaylı. İnsanların bir süreç içindeki davranışlarını, günlük rutinlerini açıkladığımız bir yöntem bu. Katılımcı gözlem dediğim şey böyle çok kısaca tanımlamak gerekirse belki bilmeyenler vardır. İşte eskiden bir medya aracını çalışıyorsak ne yapıyorduk? Televizyoncuları çalışıyoruz diyelim ki ve üretici açısından bakıyoruz buna. Televizyon üretenlerle birlikte aynı odanın içine girip orada biz de etnograflar olarak, antropolog olarak o üretim sürecine katılıyorduk. Ve onlar üzerinden yaptığımız bir takım gözlemleri detaylı notlar halinde yazıp İşte böyle uzun etnografiler, detaylı etnografiler ve analizler yapıyoruz. Şimdi burada ilişkiler dijitalleştiğinde katılımcı gözlemi nasıl yapabiliriz? Dijital alanda bir antropoloğun bulunması ve dijital bir diyaloğu izlemesi ya da dijital bir hadiseyi takip etmesi, onun katılımını, ya burada katılımı bunun için nasıl dahil edebiliriz? Ki bir önemli bir soru var şu anda sorup biraz da cevap bulmaya çalıştığımız. Buna cevap bulan insanlar var. Yani çeşitli yollar denenebiliyor bunun için. Mesela çok ilginç bir çalışma 2000'lerin başında yapıldı. Tom Belstorff isimli bir antropolog. Second Life, ikinci hayatı bilirsiniz. Hı hı. İşte çok bayağı yani popüler olmuştu. Bütün dünya genelinde insanlar orada kendi evlerini, okullarını kurdular. Yani hatta bir kısım üniversiteler, kampüsler açtı. Burada mesela bir etnografi yaptı Tom Belstorff. Kendine bir avatar yarattı. Tom Bukowski için adı altında. Ve bu avatarla 3 yıl boyunca bu oyunda, yani bu sanal dünyada kendi bir hayat kurdu. Oradaki ilişkileri gözlemledi. Aynı bizim işte gerçek dünya dediğimiz şeyde yaptığımız gibi uzun uzun notlar aldı ve bunun üzerine bir etnografi yazdı. Mesela bu katılımı nasıl yaparız da bir cevap. Bir avatar yaratıp kendinize. İşte hatta oradaki evin ve ofisinin adını etnografya olarak adlandırdı.
Ama katılımcı gözlem diyoruz ya, orada gözlem mesafesini kaybetmiş olmuyor muyuz? O kadar içine dalınca.
Zaten bu hep antropologların yıllardır tartıştığı gözlem mesafesi dediğimiz nedir? İşte going native, yani işte bir alanda artık oranın yerlisi olmak, olabilmek mümkün mü? Ya da mesafemizi koruyabiliyor muyuz falan? Bunlar aslında antropolojinin genel soruları. Dolayısıyla dijital ortamda da aslında aynı şeyler geçerli.
Peki diğer taraftan baktığımız zaman sosyal medyada içerik üreten insanların üretim süreçleri neyse çok fazla dahil olamıyorsunuz. Çünkü aslında bunlar formal yapılar değil. Yani bir ofiste gerçekleşmiyor. Bir evin odasında ya da bir cep telefonundan gerçekleşiyor ve herhangi bir ortamdan olabiliyor. Ve bu arada sizin az önce verdiğiniz, televizyon için verdiğiniz gözlem olanağına da sahip olamıyorsunuz. Ancak sonuçları görebiliyorsunuz. Çünkü bu kişi hangi ortamda, hangi motivasyonlarla, ne niyetle içerik üretiyor, bir tweet yazıyor ya da Facebook iletisi paylaşıyor, bunu bilmiyoruz ama siz sadece sonucu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da biraz hani diğer örnekte gözlem için fazla yakın olmak vardı. Bunda da biraz fazla uzağa düşmek gibi bir durum var mı?
Şöyle, aslında hem var hem yok. Bunun çünkü farklı yolları var. Katılımcı gözlem dediğimiz şey, desteklediğimiz başka araçlar var. Mesela görüşmeler yapabiliyoruz. İnsanların sosyal medya paylaşımlarını takip edip aynı zamanda bunlarla ilgili sorular sorup onlarla görüşmelerle, bu işte sizin dediğiniz o odasının içinde bunu aslında üretiyor dediğimiz alanı biraz anlamak için görüşmeler yapabiliyoruz. Sosyal medya günlükleri, yeni benim de kulağıma gelen metodlar. Sosyal medya günlüğü yazmasını isteyebiliyoruz katılımcılardan. İşte neden bu paylaşımı yaptığıyla ilgili, tabii ki tamamen anonim kalacak şekilde, işte etik de önemli bir mesele çünkü burada sosyal medya dediğimiz alan işte kriminalize de olabiliyor çok kolay. Kişiyle diyaloğa geçerek aslında biraz o dışarıda dediğiniz alanı da içine katmaya çalıştığımız bir çaba var. Ve burada katılım derken hani bunu çok da böyle modomot bir şey olarak algılamamak lazım. Yani işte tek bir yöntem üzerinden değil, dediğim gibi destek yöntemler bunu her zaman zaten genişletir. Bir de şöyle bir durum var. Mesela Twitter'da hashtag. Hı hı. Hashtag bir saha alanı olabilir mi bizim için? Bu da aslında paylaşılmış, bitmiş bir şeyden bahsediyoruz biz. Hashtag'i nasıl bir saha alanına çevirebiliriz? Mesela bunu da soran antropologlar var. İşte Ferguson üzerinden böyle bir makale yazıldı mesela Amerika'da. İşte bu Ferguson protestoları olurken siyahi bir Amerikalı'nın öldürülmesiyle birlikte başlayan, işte bu polis cinayetlerini falan böyle protesto eden. Buradaki bu protesto olaylarını hashtag üzerinden anlayabilir miyiz mesela? Burada da şimdi hashtag üzerinden bir olayı anlam, yani siz kavramsal olarak olayı öyle kurduğunuzda aslında detaylı olarak onun da bir katılımcısı oluyorsunuz. Çünkü işte o anda insanların yaşadığı şey de mesela bu çalışma, isim de vereyim, Yarimar Bonilla ile Jonathan Rosa, onların yazdıkları bir makale. Böyle bir yerden yaklaştığınız zaman çıkarttıkları sonuçlardan biri mesela şey, o olay yerinde bulunmasanız bile orada olduğunuzu hissediyorsunuz tweet attığınızda ya da o tweetleri takip ettiğinizde ve o hissiyatı çalışmak. Bir etnograf da zaten o hissiyatı hissettiği zaman aslında hani bu katılım dediğimiz şeyin kendisi de değişiyor biraz.
Şöyle bir yaratıcı tarafı yok, pardon sözünüzü kestim. Hani tabii. Orada olmadığınız halde orada olmuş gibi hissediyorsunuz.
Evet.
Orada olmadığınız halde orada olmuş gibi yazıp başkalarını kandırma imkanınız da var. Yani tabii, manipüle etme imkanı ya da alanı da geniş değil mi?
Tabii ki geniş. Bunların da hepsi zaten analizin bir parçası. Yani manipülasyon dediğiniz şeyi de analizin bir parçası haline getirirseniz bunlardan da konuşabildiğiniz bir alan zaten bu etnografi dediğiniz şey. Yani aslında o şey vurgusu önemli. Yani katılımın koşulları değişiyor. İnsanların neye nasıl katıldıklarını hissetmeleri sosyal medyayla birlikte biraz daha farklılaşıyor. Ve aslında biraz da işte bu katılım dediğimiz şey ne oluyor filan, yani bu yeni medya ile birlikte neye doğru gidiyor? Belki onu biraz sorunsallaştırmak.
Peki şu ana kadar konuştuklarımız hep küresel bir dünya içinde genel profiller üzerinden gidiyor. Antropoloji deyince işte demin de etnografi dediniz, hani daha spesifik belli topluluklar üzerine yoğunlaşmak filan, soracağım şey şu. Daha çok yeni bir alan, siz de çok yeni katılıyorsunuz ama işte Türkiye'nin yeni medya kullanımı, Amerika'nın yeni medya kullanımı, hı-hı, Yeni Zelanda'nın, Paraguay'ın, yani tabii, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değişen böyle bir antropolojik farklılık saptanabiliyor mu? Yoksa küresel olan kısmı mı ağır basıyor?
Bu çok güzel bir soru, hem de bana bir şey de hatırlattı. Ben çok katılım üzerinden kurdum etnografiyi ama antropolojinin bir diğer meselesi de işte bizim kanıksadığımız şeyleri, işte varsaydığımız, doğallaştırdığımız şeyleri biraz dışarıdan bakmamızı sağlamaktır. İşte bu söylediğiniz mesele tam da aslında ona gidiyor. Dijital bölünme diye bir kavram atıyor Yani kavram zaten ortada var ama yani antropologlar mesela bununla da çok ilgileniyor. Dijital dünya ile ilgili, yani şöyle açalım, şöyle başlatırsak. Dijital dünya ile ilgili varsayımlarımız neler? İşte dediğiniz şey, küresel bir köy mü? Köy mü? İşte herkesin bağlantılı olduğu ya da ülkeden ülkeye değişen şeyler var mı? Antropologların bunlara verdiği cevap elbette var. İşte dijital bölünme dediğimiz şey çok önemli. Bunu ciddiye almamız lazım. Herkesin erişiminin olduğu bir dünya varsayımı üzerinden hareket edemeyiz. Dijitali böyle herkesi kapsayan bir alan olarak göremeyiz. Tam da aslında bu dijital üzerinden üstü kapanan eşitsizlikler neler, adaletsizlikler neler, bunlara bakmamız lazım gibi bir söylemle ya da analiz yöntemiyle yola çıkıyorlar. Ve mesela dediğiniz Amerika-Türkiye örneği üzerinden gidersek, işte bu bahsettiğim Twitter makalesinde ya da bu belki bu makalenin ötesinde de bilinen bir şey, siyahi Amerikalıların Twitter'ı beyazlara göre daha fazla kullandıkları mesela bir gerçek. Orada daha fazla varlıkları var. Bu önemli bir bulgu ve muhakkak ki analize dahil edilmesi gereken bir şey, bir farklılık. Türkiye'ye de baktığınızda işte sosyal medya kullanımı çok hızla genişliyor. Şimdi %75'lere ulaşmış ben bu son verilere baktığımda, birkaç yıl önce biraz daha böyle %60'larda falan çok hızlı bir şekilde yayılıyor.
Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden biri sayılabilir bu konuda, değil mi? Kullanım yüzdesi açısından üst sıralarda yer alan bir ülke.
Tabii yani onunla ilgili istatistik, evet şu anda çok net bilmediğim için onaylamak istemem ama çok hızlı yayıldığını biliyorum. Şöyle bir şey var. Kadın ve erkek kullanıcılar arasında bir fark var Türkiye'de de mesela. İşte %60 kadın, %80 erkek. Bu farklar, işte bu dışarıda kalan dijital connection'ın ya da işte dijital bağlanma ya da işte kapsam dediğimiz şeyin dışında kalan gruplar önemli bir tabii ki soru antropologlar için ve aynı zamanda şeyi söylemek için, işte çok böyle küreselleşen bir köy gibi düşünmeyelim kendimizi, hala bir sürü adaletsizlik var. İşte bu yeni teknolojiler de bunların bir parçası oluyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım gibi.
Peki şimdi Amerika'da siyah nüfus dediniz. Türkiye'deki internet, sosyal medya kullanımından bahsettik. Kabaca bir gözlem yaparsak daha politize olan gruplar ve politik gündemi yoğun alan gruplar ve ülkelerde belki sosyal medyanın daha fazla kullanıldığını ve siyasi içerikle daha fazla kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu Türkiye üzerine yaptığımız bir gözlem. Yani bundan 10 yıl önce Twitter ilk hayatımıza girdiği zaman daha fazla eğlence amaçlı kullandığımız bir şeydi. Ama Türkiye'deki siyasi ortam gerginleştikçe artık hepimiz bunu daha fazla siyasi içerikle kullanıyoruz. İnsanların Twitter'ı mesela sosyal medyayı bu amaçlarla kullanması, gerçek tırnak içindeki gerçek hayattaki davranışları üzerine nasıl bir etki yaratıyor? Bunun gibi şeyleri de ölçümleyebiliyor musunuz?
Tabii. Zaten mesele biraz buna bakmak. Yani mesele biraz bu gerçek ve sanal ayrımını ortadan kaldırmak ve bunların arasındaki geçişkenliğe bakmak. İşte o ilk bahsettiğim çalışmada Tom Belstorff şöyle önemli bir şey söylüyor. Diyor ki sanallık internetle birlikte başlamadı baktığınızda. Biz aslında sosyal varlıklarız, kültürel varlıklarız. İnsan olduğumuz, yani insan olmak biraz da bir topluluğun bir parçası olmak ve belli sosyalleşme süreçlerinden geçmek. Dolayısıyla sanallıkla birlikte hayatımıza giren belli işte filtreler aslında sanal olmayan, gerçek dünyada da olan filtreler, kültür dediğimiz, hukuk dediğimiz filtreler. Dolayısıyla bunları böyle görürsek eğer, sanallığı böyle tamamen bizim dünyadan koptuğumuz bir şey olarak görmek yerine, o ikisi arasındaki bu filtrelerin işte internet üzerinden hayatımıza sunulduğunda ne gibi değişiklikler sağlıyor ve bunlar daha sonra bizim hayattaki filtrelerimizi nasıl dönüştürüyor? Buna bu ikisi arasındaki ilişkilere bakmamız lazım. Ve bunu söyleyen başka antropologlar da var tabii. Bu açıdan evet ona bakılıyor. Belki Twitter üzerinden değil ama mesela o çalışmada şuna bakılıyor. İşte atıyorum içe kapanık birisiniz normal hayatta. Orada sosyalleşme pratiğini geliştirip daha sonra gündelik yaşamınızda bu sosyalleşme pratiğini taşıdığınız, yani bunu söyleyen kullanıcılar oluyor. Mesela o ikinci hayatta, second life'da. Böyle etkileşimler elbette ki var.
Hı hı. Böyle etkileşimler olunca biz şimdi olaya antropolojik boyuttan bakıyorsunuz ama insanların kendi içinde de aynı mecrada birden fazla kimlikle var olabilme, işte birden fazla ses çıkarmaya çalışarak var olabilmenin yarattığı gerilimler var. Ya buradan sosyal bilimlerin de disiplinler arası boyutuna geçmek, yani sosyal psikolojinin alanı değil mi biraz da bu çalıştığınız? Yani burada yeni medya antropolojisiyle sosyal psikolojinin beraber çalışması gerekmez mi? Siz de lisansta psikoloji kökenlisiniz galiba.
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik okudum, evet. Yani Şöyle, sosyal psikoloji sanırım herhalde birazcık bu içe kapanık gibi özellikleri verdiğim, yani ona örnek verdiğim için öyle duyulduğunu düşünüyorum. Elbette ki işbirlikleri her zaman önemlidir böyle alanlarda. Şöyle şeyler de var bu filtrelerin içinde. Belki biraz konuyu oralardan açmak anlamında. Mesela toplumsal cinsiyet. Siz kendinize bir avatar yaratırken karşınıza şöyle bir soru çıkıyor. Kadın mı erkek mi? Ve o aşamada siz bir cevap veriyorsunuz. Tam tersini söyleyip işte erkek olarak kendinizi adlandırıyorsanız, öyle tanımlıyorsanız kadını seçebilirsiniz. Böyle bir imkan sağlıyor. Bir taraftan tabii bu heteronormatif işte ikili toplumsal cinsiyet kodlarını yeniden üretiyor. Ama bir taraftan da size bir seçenek sunuyor mesela. İşte mesela bu anlamda gerçek dünyaya yönelik de bir sorgulama alanı olarak görülebilir. Yani hani öyle bir ilişki de kurulabilir bu ikisi arasında. İşte ilk defa siz belki bugüne kadar hiç sorgulamadınız ama o alanda sorguluyorsunuz. Evet, kadın mıyım, erkek miyim? Yani bu soru gerçek dünyada belki size sorulmuyor ya da sorulmuyordu şimdiye kadar. Ama işte orada bir soru olarak geldiğinde bir sorgulama alanı olarak görülebiliyor. Ve bunun üzerinden biraz hani toplumsal meseleleri biraz buralardan giriyorlar. Hani daha çok böyle kişilik konuları var o da ama kişilik meseleleri biraz toplumsal boyutuyla ve işte antropolojinin kendi yöntemiyle anlaşılıyor.
Az önce verdiğiniz örnek aslında insanlar için anonimliğe açılan bir kapı. Yani pek çok kişi anonim kalıp söyleyeceğini daha rahat söylemek, saldırganlık yapacaksa daha rahat saldırgan olmak bunlar için bir fırsat buluyor. Bu anonim olarak ses çıkarma hali, bütün bu söz üzerine konuştuğumuz sosyal medyayı ya da işte yeni medyayı nasıl etkiliyor? Çünkü yani orada bir ismiyle ve fiziğiyle ve cismiyle ortaya çıkanlar var. Bir şeyin avukatlığını yapanlar var ya da işte kendi sesini çıkaranlar var. Bir de orada anonim olarak hareket eden insanlar ve bu sebeple elleri daha rahat olan, daha saldırgan olan ya da saldırgan olmadan daha açık bir şekilde kendini ifade eden insanlar var. Bu da aslında bakarsanız günlük hayatla ya da gerçek hayatla bir açı oluşturuyor. Hı hı. Çünkü gerçek hayatta anonim kalmamız sokağa çıktığımız zaman çok fazla mümkün değil. Hı hı. Bu acaba insan davranışları üzerine, toplumsal hareketler üzerinde bir olumlu ya da olumsuz etki oluşturuyor mu? Çünkü hani açık olmak, kapalı olmak, bir de anonim olmak gibi bir üçüncü Tabii. bir seçenek veriyor. Az önce cinsellikte söylediğiniz gibi.
Şöyle bir şey. Şimdi bir arkadaşımla İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Deniz Zorlu. Onunla bir araştırma projesi yapıyoruz. Twitch platformu üzerinden. İşte bu
oyun platformu
biliyorsunuz hepiniz. Orada yayın yapıyor bir takım genelde gençler.
Bizim hatta orada ergenler diyelim.
Yani gençler diyelim.
Ben biraz daha sosyal medya takipçilerin anladığı dilden konuşayım diye.
Ve biz orada şeye bakıyoruz, kadın yayıncılara bakıyoruz. İşte onların Twitch'te yani Twitch'i nasıl kullandıklarına falan bakıyoruz. Bu toplumsal cinsiyet normları, kadın olmak. Çünkü erkeklerin çok baskın olduğu bir ortam.
Ben de onu Twitch, soracağım.
Oyun olduğu evet. için. Biz de tam da o soruyu
Dizimde
soruyoruz.
Hiç kadın canlanmamıştı anlatırken.
Evet var yani.
Küfürcü bir erkek canlanıyor.
Evet. Mesela onlarla yaptığımız görüşmelerde şöyle şeyler çıkıyor. İşte soruyoruz Twitch'te kadın olduğunuz için dikkat ettiğiniz şeyler var mı? İşte dışarıda giyindiğim gibi giyinmiyorum orada. Diyorlar mesela. İşte çünkü o zaman izleyici direkt beni belli bir yere koyuyor. İşte cinsel bir obje olarak görüyor ve bana öyle yaklaşıyor. Öyle yaklaşmaması için Twitch'te dışarıda giyindiğim gibi giyinmiyorum diyor. Yani mesela bu aslında bir davranış değişikliğine yol açıyor. Yani dışarıda daha rahat olabiliyorum diyor. O anonimleşme dediğiniz şey yüzünden oluyor bu. Ve mesela kadın takipçileri çok fazla tutamadıklarını söylüyorlar takipçileri arasında. Çünkü kadın takipçiler girdikleri zaman yayınlarına hemen işte erkek takipçiler onları yine böyle daha işte belli bir noktada görmeye çalışıyorlar.
Ortam ve gözümde canlandı. Siz çok kibarca anlattınız da bilenlerin ortam gözünde canlanmıştır yani.
Yani tabii işte bu yüzden mesela direkt bir davranış değişikliğine yol açıyor. Şöyle bir değişikliğe de yol açabiliyor. İşte kadın olarak bir bilgisayar oyunu gibi aslında çok erkek egemen bir yerde var olmaya çalıştığınız için. Mesela bir kullanıcı şunu söyledi. Ben dedi çok iyi bir oyuncu olduğumu düşünürdüm eskiden. Şimdi ya o kadar ciddiye alınmıyorum ki bazen. Ya acaba kötü mü oyuncuyum falan diye sorgulamaya başladım. Dedi yani ben endişelenip yani oyun oynamayı bırakmadınız değil mi falan diye sordum. Bırakmamış. Ama yani işte hani bu yine anonimliğin getirdiği ve biraz daha kolay insanlara işte önünüze geleni söyleyebildiğiniz bir şey
olmasın. Bu bana ama başka bir çağrışım yaptırdı. Aslına bakarsanız gerçek yaşamdaki her şeyin dijital medyaya da bir iz düşümünün olduğunu gösteriyor bana. Bu örnek bana bir internet kafedeki kadın erkek dağılımı ve orada karşınıza çıkabilecek tablolarla Twitch'teki durumun birebir benzeştiği izlenimini doğurdu. Çünkü internet kafelerde de kadın oyuncular çok fazla olmuyor. Girdikleri zaman eminim ortamlarda yadırganıyorlar. Bunun iz düşümünü sanal ortamda ya da işte dijital ortamda da yaşıyoruz. Demek ki o kadar da kopuk değil bazı alanlarda online olanla, dijital olanla, gerçek olan.
Yani evet, zaten aslında yani neden kopuk olmasını bekliyoruz, soru bu. Yani neden dijital dünya gerçek dünyadan kopuk olmalı?
Şundan mesela, yani şöyle bir şey canlanıyor gözümde. Mesela kadın haklarını savunan bireyler ya da işte hayvan haklarını savunan bireyler sosyal medya platformlarında çok daha görünürler. Ama gerçek hayatta... Evet, tabii ki gerçek hayatta da görünürler ama biz her köşe başında elinde pankartlarla ya da işte hani yüksek sesle bağırıp çağırarak bu konularda avukatlık yapan kimseyi ya da daha az görüyoruz. Dolayısıyla bazı alanlarda, bazı konularda bir yoğunlaşma var. Gerçek hayata kıyasla daha büyük bir yoğunlaşma görüyorsunuz dijital mecralarda. Sanki gerçekten nüfusa oranları çok daha fazlaymış gibi bir tablo çıkıyor karşınıza.
Evet, işte burada da aslında yine şey meselesine dönmek gerekiyor. Kimler var dijital medyada? İşte nüfusun yüzde kaçı var? Kimler orada temsil ediliyor? Ve kimler daha aktif? Yani bu soruları sorarak biraz yaklaşmakta fayda var. İşte o gerçek dünyada işte büyümeyen şeyler orada farklı şekillerde aksettiriliyorsa dönüp kullanıcılarla ilgili biraz sorular sormamız gerekiyor demek ki.
Bir de herhalde orada insan ilgi çekmeye, sosyalleşmeye çalışırken sonuçta sosyal medya bir ağ ve oradaki o genel ağın içinde bireysel ağımızı kurmaya çalışıyoruz. Bireysel ağımızı kurmaya çalışırken de dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bunda bazen bir şeyi çok destekleyerek, çok radikal destekleyerek, bazen çok radikal karşı çıkarak yapıyoruz. Aslında o kadar radikal değiliz ama dikkat çekmek için, sosyalleşmek için öyle yapıyoruz ama bir noktadan sonra o koyduğumuz radikalliğe kendiliğinden sürüklenmiyor muyuz? Yani çok radikal bir homofobik işte toplumsal cinsiyet özgürlüklerine karşı çıkan insan olmak ya da çok radikal bir savunucu olmak, çok radikal bir hayvan hakları savunucusu olmak ya da onların ismini bilmiyorum, hayvan düşmanı mı denir işte, bütün kedileri öldürelim, köpekleri keselim yani filan. Dikkat çekmek için yaparken hakikaten onun gerçeğine doğru evrilmek de söz konusu değil mi?
Yani bu soruya herhalde verecek bir cevabım yok. Onun gerçek yani hani gerçek dünya trollerinden belki, hani internette troll olmak bizi gerçek ortamda da bir trolle dönüştürür mü? Bu güzel bir soru. Sorulması gereken bir soru ama ne kadar sizi oraya çeker davranış olarak. Evet.
Ya çünkü bunu bazı insanlarda gözlemliyorum gibime geliyor. Yani ortalama mesela bir köpek severken o kadar riskli bir konu ki şimdi hayvan hakları konusunda linç yemeden cümleye dönmek. Ortalama bir hayvan sever. Kediler tatlı, köpekler de iyi derken hani orada bir anda bir tepkiyle falan gerçekten kendini kaptırıp, kötü bir şey olarak da söylemiyorum, çok radikal bir hayvan hakları savunucusuna dönüşebiliyor. Bu pozitif kısmı, negatif kısmı da tersi olması yani gibi ama gene peki o zaman cevabı olmama ihtimali olan bir şey sorayım.
Yani aslında şunu söyleyebilirim, yani düşünürken aklıma gelen şey, ya işte bu mesela bu kadar büyük beklentiler içine girmek sosyal medyadan ya da işte bu dijitalleşen platformlar, dijital platformların varlığından. Yani biraz bunları sorgulamak önemli. Çünkü bunlar aslında hayatın bir parçası haline geliyor ve aslında göründüğü gibi de büyük büyük etkiler yaratmıyor her zaman düşündüğümüzde. Mesela bu Mısır'daki işte eylemlere bakıldığında Tahrir'deki toplanma anı nasıl duyuruldu? İşte Facebook sayfaları falan önemli ama mesela taksicilere de haber salıyorlar. İşte böyle bir toplanma var. İşte Ocak'ta tarihini verip falan. Yani bu ağların içinde, yani insanların hali hazırda devam eden ilişkileri ve hayatlarının bir parçası oluyor aslında. Yani gelip böyle o hayatın üstüne inip onu böyle birden yeni bir şekle sokuyormuş gibi düşünmemiz aslında bu medyaların yarattığı bir etki olabilir mi? Mesela böyle bir soruyla yaklaşıyoruz. Hani antropolojiye geri döndürürsek meseleyi.
Peki bu medyalar hayatı, yani çok genel olarak baktığımızda yeni medya hayatı değiştiriyor diyebilir miyiz? Yoksa hayatın içinde zaten var olan değişimi yeni medya kanallarına aktarıyoruz mu diyelim? Gene cevapsız mı kalalım demin?
Bu cevapsız
kalmayacak. Az önce söylediğiniz şeyin sanki az önce sanki bunu cevaplıyor gibiydiniz. Yani sıfırdan bir şey çıkmıyor ortaya. Var olanın yeni bir formu ya da ifade biçimi, ifade zemini mi?
Var olanın ya da sizin beklentilerinizin hayattan. Kendinizde neyi eksik gördüğünüzün ve neyi tamamlamak istediğinizin fikri, beklentisi. Mesela yine bir çalışmadan örnek vereceğim. Bu Filipinli göçmen anneler üzerinde yapılmış bir çalışma var. İngiltere'de yaşıyor bunlar işte ve yılın çok büyük bir çoğunluğunda çocuklarını göremiyorlar. Çünkü onlar Filipinler'de kalmış. İşte onlara para göndermek için falan yaşıyorlar. Çalışıyorlar dışarıda göçmen anneler. Ve tek annelik yapabilecekleri yol cep telefonu. Şimdi mesela o anneler için cep telefonu müthiş bir teknoloji. Çok dönüştürücü bir şey. Ve gerçekten kendilerini bir anne olarak güçlendirdiğini düşünüyorlar cep telefonunun. Aynı soruyu dönüp çocuklarına sorduğunuzda o annelerin. Onlar mesela... Hayır diyor, hiçbir şekilde onun yokluğunu tamamlayamıyor benim için. Yani söylemeye çalıştığım şey, evet bu anneler için cep telefonu çok büyük dönüştürücü bir etki yaratıyor. Hatta anneliklerini, değil mi? Yani işte daha iyi yapabildiklerini falan hissettiriyor kendilerine. Teknoloji ya da işte dijital mecralar içinde bu belki uzandırılabilir. Ama çocuklar için yeterli değil. Yani orada o teknolojinin getirdiği yenilik o açlığı doyurmadığı için orada daha böyle geride kalıyor ve o büyük etkiyi, o büyük dönüştürücü gücü orada göremiyoruz mesela. Yani biraz hayatın içinde şekillenen bu durumlarla birlikte anlamak önemli. İşte bu yeni medya dediğimiz, dijital teknolojiler dediğimiz şeyleri.
Yani şimdi lafı uzatma riski olduğu için çok uzun konuşmuyorum ama siz bunları söyleyince bir anda Türkiye'den, çevreden, özellikle son yıllarda tanık olduğum şeyler canlanınca göçmen işçilerin ya da göçmen çalışanların dijital kanallar üzerinden iletişim kurmaları belki başlı başına bir disiplin olabilecek
tabii.
şey. Yani sokaklarda kağıt toplayanlardan işte artık İstanbul'da bolca gördüğümüz Özbek çalışanlar, Afgan çalışanlar, çeşitli ülkelerden gelen ev hizmetlerinde çalışan kadınlar falan, onları hem içeride çalışma alanlarında hem dışarıda sürekli görüntülü bağlantı halinde kendi ülkeleriyle, kendi şehirleriyle konuşurken falan görüyoruz. Belki yerleşik insanlardan daha fazla kullanıyorlar. İlginç gerçekten. Ufkumuzu açtınız.
Evet, gerçekten. Peki şimdi bu söyleşi sırasında da pek çok makaleye ve yazara atıfta bulundunuz, araştırmacıya atıfta bulundunuz ama bu konuştuklarımızı derli toplu ya da başka başlıklarla dinleyicilerimizin derinleşebilecekleri, okuyabilecekleri kaynaklar da var mı?
Tabii var. İşte bu bahsettiğim Tom Belsdorf. Onun bu Second Life, Coming of Age in Second Life, işte ikinci hayatta olgunlaşmak isimli etnografisine bakabilirler. Bu aslında böyle bir seri var. University College London, onun yayın evinin çıkardığı, Daniel Miller'ın editörlüğünü yaptığı, Türkiye'nin de hatta içinde bulunduğu, işte Mardin'de sosyal medya kullanımıyla ilgili Elizabeth Costa. O işte social media use in Southeast Turkey olması lazım. Ona bakabilirler. O seriye bakabilirler. Farklı işte bu bahsettiğim göçmen anneler, işte göçmen işçi anneler. Onların kullanımının da aslında bir parçası olduğu bir seri. Buralardan başlayabilirler tabii ki. Bu hashtag etnografi, o makale de ilginç olacaktır. Kitap değil, makale. O da işte Yeri Marbonilla ile Jonathan Ross. Onu da okuyabilirler.
Yerli kaynaklarımız zayıf mı biraz?
Yani yerli kaynaklar zayıf değil tabii ki. Ama hani biraz daha genel çerçeveye hakim olmak ve işte yerli kaynak için belki de bahsettiğim bu Mardin etnografisini kullanıp oradan doğru Türkiye'de neler yazılmış bakmak faydalı olur.
Zaten alan çok yeni olduğu için herhalde önümüzdeki yıllarda yerli kaynakların da artmasını bekleriz. Sizden de bekleriz.
Evet, umalım öyle olsun.
Çok sağ olun geldiğiniz için.
Çok teşekkür ederiz. Gelip
biraz fazla konuşmuş olabiliriz gene ama...
Yani
konu hakikaten insanı tahrik yani eden.
Size nazaran daha fazla ya da konuşmuş olabiliriz.
Ha, o anlamda.
Yorumlarımızla. Yok, süreyle ilgili sorun yok.
Tamam.
Biz de çünkü hakikaten hem fazla gözlem, hem aslında biraz fazla yakınma, hem çok fazla soru, hepsi bir araya gelince fazla konuşma süresi olarak ortaya çıkıyor. Tekrar teşekkür ederiz.
Sağ olun. Rica ederim.